Ayrım 12. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 155. ABD kimi destekliyor? PKK'yı mı, Türkiye'yi mi? Pek çok kişi PKK'nın ABD, Almanya, AB tarafından desteklendiğini söylüyor. Öcalan'ı size ABD teslim etti deyince iyi niyetle yaptıkları ne malum karşılığını veriyorlar. Peki soruyorum, PKK'ya karşı kullanılan en etkin silahlarınız olan kobra helikopterleri, insansız uçaklar, akıllı füzeler, termal kameralar, gece görüş dürbünlerini size kim veriyor? ABD. Bu silahları sağlamadıklarında nelerin olacağını o bölgede çalışan ve şartları bilen askere sorarak cevap vermek gerekir. Ayrıca şunu düşünün. Eğer ABD helikopter ve uçaklar gibi hava araçlarına karşı kullanılmak üzere çok küçük, kolay taşınan ve %90 isabetli Stinger füzelerinden birkaç tane PKK'ya verse durum ne olurdu acaba? Olaya bir de PKK açısından bakıldığında gözüken manzara nasıldır? Türk devletinin kendine karşı kullandığı tüm silahlar, savaş helikopterleri, insansız uçaklar, istenen noktayı vuran güdümlü füzeler ABD'den alınıyor. ABD istese el altından 5-10 tane Stinger füzesini kendisine vererek savaşın kaderini değiştirebilirdi. Oysa ABD Türk Devleti ile her zaman iyi ilişkiler içinde olmaya devam ediyor. Hatta en önemlisi de ABD'nin desteği ile Türkiye liderlerini, yani Öcalan'ı tutuklayarak Türkiye'ye getiriyor. Gerçekten kimin kimi desteklediği herkesin bakış açısına göre belki farklı görülebilir. Ama herhalde en basit haliyle yukarıda sayılanlara bakarak objektif olunduğunda ABD, AB ve diğer tüm aktörlerin Türkiye'yi desteklediği görülebilir. Bu desteğin sebepleri aynı veya kendilerine göre farklı farklı olabileceği gibi destekleme amaçları da menfaat hesaplarından en ulvi ahlaki sebeplere kadar farklılık arz edebilir. Fakat Suriye ve Yunanistan'ın geçmişteki tutumları ve aldıkları pozisyon haricinde ortada olan objektif gerçeklere göre hiç tereddütsüz tüm ülkelerin Türkiye devletini desteklediği söylenebilir. Güneydoğu'daki bunca askeri gücümüze, kullanılan en ağır yöntemlere, silah üstünlüğümüze, yapılan tüm operasyonlara, hatta tüm dünyanın desteğine rağmen PKK'ya karşı istenen başarının sağlanamamasını gururumuza yediremeyerek şuur altında başarısızlığımıza bahane aramak ve buna kendimizi inandırmak için PKK'nın ABD, AB ülkeleri, Rusya gibi tüm büyük güçler tarafından desteklendiğini söylüyoruz. Böylece yalnızca PKK'ya karşı değil, dünya devletlerine de karşı mücadele ettiğimiz için başarısız olduğumuzu söylüyoruz. Bu gerçeği görmek istememenin tabii bir neticesidir. Ortak şuurumuz tüm dünyanın desteğiyle en küçük bir gücü bile yenmiş olsa, büyük bir gücü yenmiş gibi kahramanlık hikayeleri yazıp anlatmayı sever. Yenildiğinde ise hele de sıradan ve kendisinden zayıf bir rakibe yenilmeyi asla kabullenemez bahaneler arar. Bu anlayışı Kıbrıs çıkartmasında da görürüz. Orada basit isyancılara karşı savaşılmasına, kendi gemimizin yanlışlıkla batırılmasına rağmen sanki büyük bir devlete karşı büyük bir zafer kazanılmış, kahramanlıklara imza atılmış gibi bir anlatım hakimdir. Yakın tarihte meydana gelen pek çok olayda da aynı anlayış geçerlidir. Tarih de bu mantık ve anlayışla yazılmıştır. Gerçeği görmek ve kabul etmek, hayatı başarı ve başarısızlığı, akıl, ilim ve bilim ölçeğinde değerlendirmek, herkes veya her ulus için kolay olmamaktadır. Bunu yapabilen uluslar hatalarını kabul edip yaşanan yanlışlıklardan ders alarak, öz eleştiri yaparak karşılaştıkları sorunları çözmekte başarılı olmaktadırlar. Fakat gerçekleri kabul etmeyen, olaylara akıl, ilim ve bilim çerçevesinden değil de kendi penceresinden bakan, öz eleştiri yapamayan, her zaman kendini doğru ve haklı gören bizim gibi uluslar ise her zaman hüsrana uğramaya mahkum olmaktadırlar. Talabani'nin Türkiye Harekatı. Zorlama ile başka ülkede ve hasım gruplara karşı örgüt kurmak mümkündür ama böyle bir yapıda kısa sürede yok olmaya mahkumdur. Ülkemizde yaşanmış iki örnek olayı, iki önemli konuyu açığa çıkarmaları nedeniyle burada anlatmam gerekiyor. Birincisi, bu olaylar ülke içerisinde yaşanan siyasi ve ideolojik olay ve durumları genel kabulün aksine dış müdahalelerin belirlemediğini ortaya koymaları ve sadece dış güçlere dayanan faaliyetlerin kısa sürede yok olacağını göstermeleri bakımından önemli olaylardır. İkinci olarak da ülkemizde meydana gelen çok büyük olaylarda o büyük devletimizin uyuduğunu, yeterli etkinliği gösteremediğini bizim görmemizi sağlamaları açısından önem arz etmektedirler. Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt aşiretlerinin en büyük iki kolundan Talabani ve Barzani'ye bağlı kuvvetler yıllarca Irak rejimiyle savaşmışlardır. Ancak Irak'la savaşan bu iki aşiretin en büyük rakipleri de yine kendileridir. Özellikle 1970'li yıllarda Kuzey Irak'ta önce Federe Kürt Devleti'nin kurulması yönünde anlaşmaya varıldı. Daha sonra ortaya çıkan anlaşmazlıkların ardından savaş yeniden başladı. Bu esnada önceleri Talabani ve Barzani birlikte Irak yönetimine karşı savaşırken bir süre sonra kendi aralarındaki çekişme ve mücadele sonucunda Celal Talabani Saddam Hüseyin ile anlaştı. Hatta Celal Talabani Saddam Hüseyin yönetiminde görev aldı ve hemen akabinde Barzani'yi yok etmek için planlar yapmaya başladı. Bilindiği üzere Talabani taraftarları daha çok Irak'ın İran ve Türkiye sınırına yakın bölgesinde yani Kuzey Irak'ın doğusundaki bölgelerde yerleşiktir. Barzani ise Şırnak'a komşu Uludere Çukurca sınırlarımızın güneyinde yani Kuzey Irak'ın batı bölgesinde yerleşiktir. Dağlık bölgede zırhlı araçlar vesaire hareket edemediğinden ve tek cephede savaş zor olacağından Saddam ile anlaşan Talabani, Barzani'yi yok etmek için plan yaptı. Bir yandan Kuzey Irak'ta kendi bölgesinde yani doğudan batıya doğru Barzani'ye saldırırken güneyden kuzeydeki dağlara doğru da Irak kuvvetleri saldıracaktı. Fakat yine de dağlık alanda Barzani'yi yenmek zor olacağından Türkiye'den Barzani'nin hiç ummadığı kuzey cepheden saldırmanın başarıyı garantileyeceğini hesaplayarak Saddam'dan aldığı milyonlarca dinarla harekete geçti. Hakkari'deki Kürt aşiretlerine para ve silah dağıtarak kendine bağlı bir güç yaratmak istedi. Paralar ve silahlar dağıtıldı. Para ve silah alan herkese bir kimlik verilip isimleri defterlere kayıt edildi. Erzak hazırlandı, plan şuydu. Irak'tan Şemdinli ile Şukurca arasındaki bölgeden Türkiye'ye girecek Talabani güçlerinin buradaki milislerin destek ve rehberliğinde Türkiye içerisinden doğuya doğru geçip Beytüşşebap bölgesinden güneye yönelip Uludere bölgesinde Kuzey Irak'a girerek Barzani'ye kuzeyden saldırmaktı. Günü geldiğinde Irak'tan yola çıkan Talabani'ye bağlı silahlı birkaç bin peşmerge Türkiye'ye girdi. Kuzeyden yay çizip Uludere bölgesinde tekrar Irak'a geçmek üzere ilerledi ama daha girişte yüzlerce silah dağıtıp maaş bağladığı adamların para vererek defter üzerinde kurulmuş gözüken kendine bağlı Türkiye Kürdü Peşmerge ordusunun yerlerinde olmadığını, erzak hazırlanmadığını gördü. Silah ve maaşı alıp kendilerini peşmerge yazdıranların silahı satıp parayı da yedikleri anlaşıldı. Ama Talabani güçleri bir kere bölgeye girmişlerdi. Az bir kuvvet desteği ve rehberliğinde Zap Köprüsü'nü geçip yay çizerek Beytüşşebap'ı kuzeyden geçip güneye Uludere'ye yöneldiklerinde bu defa Barzani'ye yakınlık duyan Beytüşşebap'taki yerleşik Jirki, Mamhuran ve Gevdan aşiretlerinin kurduğu pusuya düştüler. O gün akşama kadar süren müsademe sonunda yüzlerce Talabani peşmergesi pusuda öldürüldü. Bir kısmı esir alınarak bizim aşiretler tarafından bağlanıp Barzani'ye teslim edildi. Evet, Türkiye sınırları içerisinde Irak tarafından desteklenen Talabani peşmergeleri silahlı müfrezeler şeklinde Barzani'yi kuzeyden kuşatmak için harekat yaptı. Ve yine bizim aşiretler tarafından pusuya düşürülerek gün boyu süren çatışmayla bertaraf edildiler. Resmen ülkede savaş oldu ama bizim devletimizin o bölgedeki kuvvetlerinin bundan haberi bile olmadı veya haberi olmasına rağmen müdahale etmedi. Yine daha yakın tarihte Irak Komünist Partisi, Şu'i, Irak'la sorunları olan ülkelerden aldığı dış desteklerle Kuzey Irak'ta kamp kurarak güçlendi. Türkiye'de Uludere, Beytüşşebap bölgesinde bazı kişileri silah ve maaş verip örgüte silahlı güç olarak kayıt etmeye başladı. Sadece para ve bedava silah alan ama ideolojik olarak bu davaya inanmayan Beytüşşebap bölgesindeki Jirki aşiretinden Hacı Öter, evlerine gelen 15 kişilik silahlı gerilla grubunu yemek yiyip dinlenmeleri ve banyo yapmaları için silahsızlandırıp ardından askeri birlikleri çağırarak bu kişileri jandarmaya teslim etti. Arkasından yine örgüte Uludere bölgesinden katılan bir militan gizlice Irak devlet ajanları ile ilişkiye geçerek aldığı para karşılığında tüm örgüt kamplarının yerlerini, silah depolarını bildireceğini söylemişti. Bunun üzerine Irak Türkiye ile anlaştı. Güneyde Irak içlerinden gelirken helikopterlerinin görülüp militanların kaçma ihtimaline karşı Türkiye'den hava sahasını kullanmak için izin istedi. Doğuda Silopi üzerinden Türkiye'ye girip Uludere üzerinden derin vadilerin içerisinden hiç görülmeden uçarak bir anda örgüt kamplarına girdi, hiç kimse kaçamadan saldırdı. Helikopterlerden birine binen ajan kampları hava saldırısı olduğunda saklanılan yerleri ve tüm depoları tek tek gösterdi. O sırada eğitim alanında olan örgüt militanlarına Irak helikopterleri, bunlar Rus savaş helikopterleri, saldırarak ağır zayiat verdirdiler. Böylece henüz gelişme aşamasındaki örgüt bu iki olay sonucunda kendini toparlayamayacak hale geldi ve etkinliği kırıldı. Yaşanan tüm bu olaylar yürütülen davaya ideolojik olarak inanmayan kişilerle kurulmaya kalkılan her örgütün ya da birliğin kısa süre içinde yerle bir olacağını göstermektedir. Irak Komünist Partisi'nin içine düştüğü durum, davaya inanmayan, belli süreçlerden geçmeyen, inanılan davanın başarısı için bir şeyler yapmak için değil, menfaat elde etmek için örgüte katılan kişilerle bu işin olamayacağını göstermesi açısından örnek bir olaydır. Kuzey Irak'ta Irak'a muhalif olan Barzani, Talabani veya emsali Kürt aşiretlerinin içinde bulunduğu toplumsal durum ve çoğunun dini açıdan muhafazakar ve aşiret gibi geri bir sosyal anlayışa dayanarak örgütlenmiş olmaları, Irak aleyhine faaliyetleri destekleyen Suriye gibi sosyalist düşüncelere yakın ülkeleri, sosyalist-komünist ideolojilere sahip bir muhalefeti desteklemelerine yol açtı. Ancak Kuzey Irak'taki halkın sosyal durumu böyle bir örgütü olduğundan daha fazla güçlendirecek kapasitede değildi. Belli sayıda militan ve örgüt vardı, yapı ancak bu kadarını kaldırıyordu. Fakat dışsal faktörler devreye sokularak fazla miktarda para ve silah verilerek bir anda çok güçlü bir silahlı militan grup oluşturulmak istendi. Fakat bu davaya inancı olmayan kişilerden oluşan örgüt bir an için büyüyüp güçlendiği yönünde bir görüntü verdiyse de kısa sürede eskisinden daha geri hale geldi ve tüm yapı tamamıyla yerle bir oldu. Sonuç itibarıyla geldiğimiz noktada ideolojik örgütlerin dışarıdan destek ile büyüyüp güçlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle ideolojik örgütler sadece örgüt davasına fikren ve kalben inanan insanlar tarafından kurulup güçlenir, öyle kolay kolay dış yardımlarla ayakta tutulamaz. Bu örgütler sadece kendi ideolojileri doğrultusunda faaliyet gösterirler. Başka kişi veya devletler kendi amaçları doğrultusunda onları kolaylıkla kullanamaz. İstanbul. İstanbul'da bilgisayar sistemini kurmam. İlk atandığım zaman İstanbul'u hiç bilmiyordum. Hiç görmemiş sayılırdım. Gezmek için bile olsa hiç İstanbul'da bulunmamıştım. Ama uzaktan İstanbul'daki olayları takip ediyordum. Her gün polise yönelik bir saldırı vardı. Önce yanılmıyorsam Mehmet Ağar emniyet müdürü olarak görevliydi. Onun döneminde olaylar çığırından çıkmış, devlet güvenlik savcısı ve il emniyet müdür yardımcısı öldürülmüştü. Her gün polise yönelik suikastlar yapılıyordu. Hükümet İstanbul'a bir çare bulmak mecburiyetindeydi. Mehmet Ağar'ı uygun bir görevle yanılmıyorsam Erzurum'a vali olarak atadılar. Onun yerine Necdet Menzir İstanbul Emniyet Müdürü yapıldı. Necdet Menzir Bey çalıştığım en yiğit, en gözü kara, en dürüst müdürlerden biriydi ve Diyarbakır'da çok iyi anlaşarak çalışmıştık. Menzir Bey ilk atandığında benden İstanbul'a gelmemi istedi. Diyarbakır'dan ayrılırken bulunduğum yere çağırırsam gelir misin diye sormuştu. Ben de iyi bir yer olursa gelmem, kötü bir yer olursa gelirim demiştim. İstanbul'da beni aradığı zaman çoğu kişi İstanbul'da görev yapmak için çabaladığından, efendim orası çok iyi bir yer, gelmem dediğimde, hayır burası hiç de iyi bir yer değil, aksine olağanüstü kötü bir yer, geleceksin deyince ben de kabul ettim. Necdet Menzir'le çalışmak benim için de gerçekten çok zevkliydi. Benimle birlikte kimlerin gelebileceğini sordu. O zamanki arkadaşlarımdan terör deneyimi olan Reşat Altay'ın ve bir iki arkadaşın ismini verdim. Necdet Bey'in Diyarbakır'da birlikte çalışıp tanıdığı terör deneyimi olan epey arkadaşı vardı. Bir müddet sonra benim ve diğer belirlenen arkadaşların tayini İstanbul'a çıktı. İstanbul'a gelmeden önce oradaki terör faaliyetlerinin önüne nasıl geçilebileceği üzerine düşünüyordum. Ne yapmak lazımdı? Çok sayıda örgüt mensubu vardı. Diyarbakır'da edindiğim tecrübeye dayanarak ilk yapmam gereken şeyin dinleme sistemi, bir bilgi bankası ve analiz bilgisayarı kurmak olduğuna karar verdim. Bu bilgisayar sistemi sayesinde örgüt faaliyetleri hakkında bilgi toplamam mümkündü. Bir istihbarat faaliyeti yürütülecekse bu sistemin kurulması temel şartlardan biriydi. Ayrıca İstanbul çok büyük bir şehirdi. Tek merkezden yönetilemeyecek kadar genişti. Bu yüzden 3 ayrı yerde merkez, istihbarat birimi kurmayı ve bu şubelerin teknik dinleme ve izleme kapasitesinin arttırılmasını istiyordum. İstanbul'a geldiğimde ilk yaptığım şey aklımdaki bu düşünceleri uygulamaya geçirmek için hummalı biçimde araştırma yapmak oldu. Şube her açıdan çok kötü durumdaydı. İstanbul'da göreve başladığımda benden önceki şube müdürleri bu kargaşa ve olayların seri yoğunluğu içerisinde bunalmışlar ve tayin edilmişlerdi. Benim başladığım sırada şubede çok az sayıda eski amir kalmıştı. Benden önceki şube müdürü Salih Güngör, İSKİ tahkikatı ile ünlenen mali şubeye geçmişti. Durmuş Demirbaş'ın Ankara'ya tayini çıkmış, Emin Aslan benden önce atanmıştı. Ben İstanbul'a atanmamdan önce burada meydana gelen suikastlar ve yoğun terör eylemleri nedeniyle mevcut istihbarat şube personeli yetmediği için başka illerden görevli 60 istihbaratçı İstanbul'daki şubeye geçici görevli atanmıştı. Bu insanlar zorunlu olarak apar topar buraya geldikleri için kalacakları yerleri yoktu. Polis evinde orada burada kalıyorlar, şehri bilmiyorlardı. Hepsinin kendi özel sorunları vardı. Çocuklarını, ailelerini memlekette bırakmışlardı. Bu atamayı yapanlar sanki istihbaratçıların gelir gelmez terör olayları konusunda istihbarat elde edip terörü önleyeceklerini zannediyorlardı. Halbuki istihbarat diğer birimler gibi hemen atanıp devriye gezmeye benzemez. Altyapıya bu konuda donanımlı elemanlara, teknik donanıma ihtiyaç vardı ve daha da önemlisi istihbarat personelinin faydalı olabilmesi için belli bir süreye ihtiyaç vardı. Şubenin asli 60 ve geçici 60 olmak üzere 120 kadar mevcudu vardı ama onlar da çok vasıflı değillerdi. Öyle ki elde iş yapabilecek adam sayısı çok azdı. Şubenin binası ve bulunduğu yer çok kötüydü ve altyapısı hiç yoktu. Türkiye'nin en büyük şehrinin, terörün bu kadar arttığı bir şehrin istihbarat şubesine bir tane bilgisayar yoktu. En küçük terör gruplarının elinde bile en azından birkaç tane bilgisayar varken İstanbul İstihbarat Şubesi'nde tek bir bilgisayar yoktu. Daha garibi yalnızca bizde değil, terörle mücadele biriminde gördüğüm kadarıyla MİT'te de bilgisayar bulunmuyordu. Var olanlar da görevde değil, yazı yazma, kısmen arşiv vesaire işlerde kullanılıyordu. Ankara'da İstihbarat Daire Başkanlığı'nda var olan bir iki bilgisayar ise daktilo niyetine rapor hazırlamak, yazı yazmak için kullanılıyordu. Maalesef gerçek buydu. Dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri en ileri teknolojiye sahip bilgisayarlarını istihbarat hizmetlerinde kullanırken bizde bu amaçla bir tane bile bilgisayar kullanılmıyordu. O tarihte İstanbul'da dar kapasiteli bir dinleme sistemi vardı ama bu sistemde de ciddi hiçbir örgüt hedefi dinlenmiyordu. Dinlenecek illegal terör örgütlerine dair telefon numaraları bilinmiyordu veya bu numaraları temin edecek kaynak ve yapı yoktu. Bu sistem daha çok legal bilgi kaynaklarına yönelik kullanılıyordu. İllegal örgütlerin içine sızmış yardımcı istihbarat elemanı, YİE denen ajan, muhbir vesaire yok denecek kadar azdı. Takip ekipleri zayıf, üstelik kimliği bilinen takip edilecek terör örgütü mensubu sayısı da yok denecek kadar azdı. Veya asıl eylem yapan dev sol örgütü elemanı değildi. Terörde bunca bedel ödemiş, yıllarca terör olaylarından muzdarip olmuş bir ülkenin en büyük şehrinde ve olayların en fazla meydana geldiği bir şehirde terörle mücadelede vazgeçilmez bir öneme sahip istihbarat biriminin hali göreve başladığım 1992 yılı başında buydu. Ne elektronik cihazı, ne sistemi, ne de bilgisayarı vardı. İstihbarat adına hiçbir şeyi yoktu. Ülkenin en önemli problemleri günlük tabirle Allah'a emanetti. Plan, program, hesaplama, akıl, ilim ve bilim adına yapılan hiçbir şey yoktu. İçinde olmasam bu kadar sahipsizliğe, hesapsızlığa inanmam zordu. Bu ülkede terörün azması için komplo teorilerine ya da başka ülkelerin destek ve müdahalesine gerek yoktu. Terörün artması için ülke içinde her türlü koşul mevcutken önleyecek hiçbir sistem, teşkilat ve yapı yoktu. Ülke adına bu uğurda ölenler ve acı çekenler adına ağlanacak bir durum hüküm sürmekteydi. Aslına bakılırsa bu kadar boşluğa, sahipsizliğe rağmen terör Türkiye'de çok da artmamıştı. Bu başlı başına bir kitap konusudur. Bir gün Türkiye'deki terörü yazabilirsem orada kapsamlı olarak anlatacağım. İşte bu imkanlarla ve sorunlarla dolu bir şubenin başına geçmiştim. Üstüne üstlük bir de her gün polislere yönelik eylemler meydana geliyordu. Olaylar o kadar çok ve hızlı oluyordu ki hazırlık yapmaya, sistem kurmaya imkan vermiyordu. Böyle bir kargaşa içerisinde önce basit manada personeli düzeltmeye çalıştım. Geçici görevle başka illerden tayin olanlar içerisinden gönülsüz olarak gelenleri memleketlerine gönderip gönüllü olanların asli tayinlerini buraya çıkardım. Sonra süratle örgüt mensuplarından yakalanmış terör şubesindeki bilgisayarlardan bir iki tanesini ödünç alıp personele küçük bilgisayar eğitimleri vermeye başladım. Bu arada çalışacak yer sorunu vardı. Şartları zorlayarak Gayrettepe Emniyet Binası'nın çatı katına bir kat daha ilave etmeye karar verdik. Bu arada sürekli hayalini kurduğum, sorunların çözümü için mutlaka olması gerektiğine inandığım, bu konuda biraz yalnız kalıyordum çünkü herkes benim kadar inanmıyordu, bir bilgisayar sorgulama analiz sistemi diyeceğim bilgi bankası sistemini kurmaya çalıştım. Birçok yeri araştırdım. Bir yandan bilgisayarları, bir yandan da nasıl alacağımı araştırıyordum. Çünkü benden önce hiç bilgisayar alınmamıştı, bu yöntem bilinmiyordu. Bu arada PTT'nin bilgi işlem biriminde çalışan çok nitelikli bir mühendisle tanıştım. Aslında bu tanışma belki de bu ülkenin kaderini değiştirecek bir tesadüftü. O her bakımdan mükemmel bir insandı, mesleğini çok iyi biliyordu, alanının en iyisiydi. Teknik olarak kimsenin bilmediği alanlarda oldukça donanımlıydı, her açıdan güvenilir bir insandı. Aklımda yapmayı planladığım işler için en ideal kişiydi. Bu işle ilgili olarak benim aradığım özellikler dürüst, güvenilir ve ahlaklı olma, ayrıca ileri düzeyde teknik bilgiye sahip olmak, yani bilgisayar ve telefon sistemleri konularında tecrübeli olmaktı. Tüm bu özellikler ancak 5-6 kişide toplanabilirdi ve bu kişileri bir araya getirmek mümkün olmayabilirdi. Ama ben tüm bu özellikleri bir arada ve bir şahısla toplanmış olarak bulmuştum. Daha doğrusu bir anda karşıma çıkmıştı. Bu karşılaşma tamamen bir tesadüf olsa da ben bunun asla bir tesadüf olduğuna inanmıyordum. Mistik bir anlayışla karşıma çıkarılmıştı. Tesadüf değildi. Bu kadar tesadüf bir araya gelemezdi. Benim gibi işine sevdalı, işine odaklanmış, başka hiçbir şey düşünmeyen, sosyal yaşamdan kopuk, 5 milyonluk şehirde 4 yıl çalışmasına rağmen 2 tane sivil arkadaşı olmayan birinin karşısına aranan tüm olumlu özelliklere sahip biri çıkarılıyordu. Bu tesadüf olamazdı. En basit izahı ile kaderdi. Makulü ise yukarılar tarafından tanıştırılmıştım. Bu süreçten sonra yaşanan olaylar bu ülkenin kaderini etkilemiş, milyonların yaşamının değişmesine sebep olmuştu. Bir sistem kurma yolunda bu olağanüstü insanla karşılaşmamın ardından sonraki aşamada bu sistemin oluşturulmasında yol alan ve geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Basriler, Yunuslar, Musalar, Süleymanlar ve diğerleri bu ekibe dahil oldu. Benim Mösyö, diğer arkadaşların Komiser İrfan diye kodladığı mühendis arkadaşla yaptığımız kısa bir iki görüşmede yapmak istediğim şeyi ve nasıl yapılabileceğini anlattım. Kimsenin pek anlayıp makul bulmadığı fikirlerimi dinledi ve fikirlerimin yapılabilir şeyler olduğunu söyledi. Bu insanla tesadüfen karşılaşıp yeni tanışmamıza rağmen ona inanmış ve güvenmiştim. İkinci defa yanına gittiğimde anlattıklarıma dayanarak bir miktar veriyle bilgisayarında yaptığı basit programla deneme yapmış ve istediğim şeyin bir prototipini yapmıştı. Hemen orada bana da gösterdi. Netice olumluydu ve ona göre bu çok kolay ve basit bir şekilde yapılabilirdi ve hiçbir tereddüde yer yoktu. Kendisi için çocuk oyuncağıydı. Sonuç olarak tüm kalbimle inandığım ama kimsenin gerçekleşeceğine inanmadığı, sadece geçmiş başarılarımı göz önüne alınca sen söylüyorsan yaparsın türü sözlerle geçiştirdiği, o hiç denenmemiş projeyi bu mühendis bir iş gibi bile görmüyor, yapılması çok kolay diyordu. İşinin ehli bir insanın elinde bu kadar basit olan bir iş, Mösyö ile karşılaşmasam böyle kolayca gerçekleşemezdi. Bu işin mükemmel olması, kolay ve basit şekilde kurulması ve bu kadar hızla geliştirilmesi, bu özel niteliklere sahip bir insanla karşılaşmam ve gizliliği gereği kimseye açmadığım bu konuyu onunla konuşmam neticesinde gerçekleşmişti. Tüm bunlar tesadüf olamazdı. Mühendis arkadaşım, Mösyö, Komiser İrfan'ın bana yaptığı küçük gösteri benim gördüğüm en güzel bir demoydu. Her şey benim kafamdaki gibiydi. Kafamdakilerin ilk pratik denemesi basit manada yapılmıştı. Hayal artık gerçek olmuştu. Daha sonra bu mühendis arkadaşla samimiyetimizi arttırarak beraber çalışmaya başladık. Zaten ilk tanıştığımız anda sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi birbirimize güvenmiş, sevmiş ve ısınmıştık. Resmi ilişki kurduğum herkes hakkında mutlaka araştırma yapmama rağmen bu kadar hayati bir projede beraber çalışacağım kişiyi Monsieur Komiser İrfan'ı hiç araştırmamış, ona %100 güvenmiştim. Hiçbir kurala bağlı olmaksızın kendiliğinden gelişen bir havada beraber çalışmaya başladık. Monsieur hiçbir şey beklemeksizin sadece bilgisayar ve konuya merakı ve ayrıca devlete ve güvenlik kuvvetlerine yardımcı olma isteğiyle çalışıyordu. İşlemlere başladık ve ilk uğraşlar sonucunda bir firmadan NCR marka bir bilgisayar aldık. Bilgisayarı kurduk. Daha sonra bilgilerin nereden elde edilebileceğini araştırmaya başladık. Bilgisayarda işlem yapacağımız verilerin ilgili yerlerden toplanması gerekiyordu. Güvenlik kuvvetlerinin çalışmalarını aksatmamak ve devletin gizli bilgilerini deşifre etmemek adına bu kısımlar kısa ve gerçek biraz değiştirilerek anlatılacaktır. İstediğimiz verileri almak için ilgili kurum amirlerini ikna etmek gerekiyordu. Bu aşamada dönemin valisi ve emniyet müdürü devreye girerek sorunları aşmamızda bize destek verdiler. İstediğimiz verilerin terörle mücadeledeki önemini ve bunların kimseye zararı olmayacağını anlatarak sistematik bir şekilde verileri edinme imkanına en sonunda kavuştuk. Aldığımız veriler doğrudan işimize yaramıyordu. Monsieur'un yaptığı basit ama işlevsel programlarla bu verileri günlerce süren bir işleme tabi tutuyor, sonra kullanabileceğimiz formata çeviriyor ve böylece kullanılır hale getiriyorduk. Günlerce uğraştıktan sonra yavaş yavaş netice almaya başladık. İlk önce bu bilgileri yalnızca İstanbul İstihbarat Şubesi olarak kullanıyorduk. Daha sonra başta Diyarbakır olmak üzere diğer illerde ve merkezdeki diğer istihbarat birimlerinin kullanımını açmaya başladık. Mucize gerçekleşmişti. Hayallerim artık gerçekti. Hatta hayallerimin bile ötesine geçiyorduk. Bir kahin olağanüstü yetenekleri olan biri bize bu kadar yardımcı olamazdı. Falcı veya kahin her şeyi bilse bile bize sadece bilgi verirdi. Ama bizim sistemimiz sadece meçhulü bize söylemiyor, aynı zamanda tüm personelin ufkunu açıyor, yeni düşünme biçimlerini görmemizi, yeni yol ve yöntemler bulmamızı ve tüm işlemleri kendi aklımız ve zekamızla yapmamızı sağlıyordu. Her şeyi akıl ve mantık ölçüsünde kendimiz buluyorduk. Sanki başka bir boyuta geçmiş gibi iki boyutlu çalışma biçiminden üç boyutlu bir dünyaya geçmek gibi bir şeydi. İstihbarat faaliyeti için bilgisayar sistemi tek başına yeterli değildi. Tabii ki başka araç gereçlere ihtiyaç vardı. Gizli görevler için tasarlanmış observasyon araçlarına, gizli kayıtlar için özel kameralara, takip ekiplerinin gizli muhabere edeceği telsiz ve diğer muhabere malzemelerine ihtiyaç vardı. Çalışmaya ilk başladığımızda elimizde bir tane bile bilgisayar, yeterli takip telsizi, gizli kamera yoktu. Bu yönde temin edebileceğim araç ve telsizleri araştırırken bir telsiz firmasının aracılığıyla ve firma temsilcisiyle birlikte Japonya'ya gittim. Şubede kullanabileceğim 100 civarında telsizi, tüm aparatları ve gizli muhabere etme imkanı verecek sistemi kurmak için gerekli tüm yedek malzemeleriyle birlikte temin ettim. Ayrıca özellikli kameralar, fotoğraf makinelerinden birkaç tane, daha doğrusu görevde kullanılabilecek ucuz olan ne bulabildiysem belli miktar aldım. Japonya'ya 100 tane telsiz almaya gitmiştik ama bu arada fabrikayı da ziyaret ettik, fabrikadakilerle görüştük. Onlarla cihazların yan aparatları ve hangi telsizin iyi olacağı hakkında konuştuk. İstediğimiz takip esnasında kullanılabilecek küçük ve basit telsizlerdi ve frekanslarının kolay ayarlanabilir olması gerekiyordu. Telsizler bize Tokyo'da teslim edilecekti. Tokyo'daki otele geldiğimizde telsiz siparişlerimizi bir kamyonun taşıyacağı büyüklükte paketlenmiş olarak bulduk. Bu haliyle taşımamızın imkanı yoktu. Tokyo Büyükelçiliği'nde çalışan polislerle birlikte bu telsiz ve tüm aparatları kamyonetle elçiliğe götürdük. Cihazlar zarar görmemeleri için muhafaza kutuları içerisine konulmuştu. Bu kadar yer kaplamalarının nedeni de buydu. O gün akşamdan sabaha kadar çalışıp cihazları bu kutulardan çıkıp çıplak hale getirdik. Sonra gidip büyük valizler aldık ve valizlere bu cihazları doldurduk. 3 tane büyük valiz, 3 tane de uçağın içine alınabilecek küçük el çantası dolmuştu. Bir kamyon dolusu yükü kargoya verilecek 3 büyük valize ve uçağın içine alınacak büyüklükte orta ve küçük boy çantalara sığdırmış, ağırlığını da 180 kiloya düşürmüştük. Fakat havayolu şirketi bu ağırlıktaki bir malzemeyi de almıyordu. Israrlarımız ve zor bela uğraşılarımız sonunda malzemeleri Japonya'dan uçaklara yükleyerek İstanbul'a getirdik. Bu telsizleri süratle kurarak takip elemanlarımızın birbirleriyle konuşabilecekleri bir telsiz sistemi yarattık. Aldığımız fotoğraf makineleri ve kameraları kullanarak gizli kamera yapma imkanına kavuştuk. Ayrıca daha önce Diyarbakır'da yanıma aldığım telsiz teknisyeni polis memurunu da İstanbul'a getirdim. Onun gibi birkaç yetenekli memurla birlikte küçücük bir odada laboratuvarımızı kurduk. Böylece bu küçücük odada kendi dinleme teyplerimizi, kameralarımızı, fotoğraf makinelerimizi yapmaya başladık. Hem de inanılmaz ölçüde düşük maliyetlerle. İstanbul'da böyle bir takip telsiz sistemi ancak milyon dolarlara kurulabilirken biz 100 adet telsizi, gizli konuşma aparatları, yedek batarya ve yedek malzemelerin tamamını 42 bin dolara mal etmiştik. 12. ayrımın sonu. Sayfa 169.